Ayrım 62.
Sayfa 176. Türkiye'de demokrasinin tarihsel gelişimi. Türkiye'de demokratikleşme hareketleri, kökleri Osmanlı İmparatorluğu'na uzanan uzun bir oluşun ürünüdür. İlk olarak Osmanlı İmparatorluğu döneminden Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar olan dönemde demokrasi mücadelelerini kısaca inceleyeceğiz. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e demokratikleşme hareketleri. Osmanlı Beyliği bağımsızlığa kavuştuğu 1299 yılından büyük bir imparatorluk haline geldiği 16. yüzyılın sonuna dek uzanır. Osmanlı siyasal düzeninin ana özelliklerinden biri Osmanlı İmparatorluğu'nun tımar ve kulluk düzenlerine dayanan askeri ve teokratik nitelikte mutlakiyetçi bir monarşi olmasıdır. Tımar düzeni verginin kaynakta toplanması ile beslenen, merkezi devlete hiçbir yük yüklemeyen, devlet sınırlarının sürekli gelişmesini sağlayan Osmanlı görkeminin başlıca anahtarlarından birini oluşturan temel düzendi. Osmanlı yönetiminin ikinci temel direği kulluk düzeniydi. Buna göre kul üretimin tamamen dışındadır ve görevi hem üreticileri hem de onları çalıştıranları denetlemektir. Başka bir deyişle kul yöneticidir ve kadınlar kul olamazlar. Kul şu ya da bu kişiye değil, sultanın kişiliğinde devlete aittir. Osmanlı Devleti'nin bir başka önemli özelliği ise askeri bir nitelik taşımasıdır. Osmanlı Devleti'nde temel ekonomik düzen fetihlere dayanıyordu. Öncelikle tımar düzeninin üzerinde kurulduğu miri topraklar, yani devlete ait olan topraklar, savaşla kazanılıyor, savaşçı yetiştirmek için kullanılıyor ve köylünün fazla ürününe kimin el koyacağı savaşta gösterdiği yararlılıkla belirleniyordu. Ayrıca devletin gelir kaynaklarından olan ganimet yine savaş ve askeri gözdağı ile toplanıyordu. Bir de işlek bir ticaret yolu üzerinde bulundukları için Osmanlılar bu yolu koruyabilecek bir askeri güce sahip olmak zorundaydılar. Osmanlı toplum düzeninin ve devletinin bir diğer ayağını ise teokratik düzen oluşturuyordu. Bu anlayış Osmanlıların hem Türk hem de İslam geleneğinden kaynaklanırken diğer yandan merkeziyetçi devlet yapısına da uyumluydu. Bundan yola çıkarak Osmanlılarda din, devlete meşruiyet temeli sağlayan başlıca etmendi. Egemenlik, yani toplumdaki en üstün buyurma gücü Tanrı'dan kaynaklanıyordu. Bu durumda Tanrı'nın iradesi sorgulanamadığından, siyasal iktidarın yani padişahın iradesi de sınırlanamıyordu. Mutlakiyetçilik ise Osmanlı'nın bir başka temel özelliğini oluşturuyordu. Ayrıca Osmanlı Devleti kuruluşundan yıkılışına kadar hep bir monarşi olmuştur ve hanedan hep Osmanoğullarının elinde kalmıştır. 18. yüzyılın sonuna gelindiğinde Batı burjuvazisinin siyasal yükselişinin doruk noktasına ulaşmasına karşın Osmanlı İmparatorluğu yukarıda söze edilen tımar ve kul düzenlerinin çökmesi ve askeri gücü temelinden sarsılmasıyla yaygın bir düzensizliğe batmıştır. Aynı zamanda merkezi gücü de giderek zayıflamış, feodalizmin en ilkel haline teslim olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nda padişahın yetkilerinin kısılması ve parlamenter sisteme geçişte ilk adımın atılması 1808 yılında imzalanan Senedi İttifak belgesi ile olmuştur. Bu belgeden faydalananlar batıdaki gibi burjuvazi ya da halk olmasa da Senedi İttifak hükümdarın gücünü kısıtlayan bir belge olarak Osmanlı tarihinin ilk anayasal belgesi sayılabilir. Cumhuriyetin kuruluşundan sonraki demokratikleşme hareketleri. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan itibaren parlamenter sistemle yönetilmektedir. İlk olarak parlamenter sistemin Türkiye'deki tarihçesine kısa bir göz atalım. II. Mahmut ile beraber başlayan batılılaşma hareketleri, 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ile sürmüş ve ilan edilen Gülhane Hattı Hümayunu ile tüm uyrukların temel hakları tanınmış ve bütün eksikliklerine rağmen tarihe bir anayasacılık devrimi olarak geçmiştir. 1870'li yılların sonuna dek süren Tanzimat döneminde Gülhane Hattı Hümayunu'nu izleyen fermanlarda çıkarılmış ve özellikle imparatorluk içinde yaşayan azınlıkların hakları, çağdaş bürokrasinin yaratılması, askeri yönetimden mülki yönetime geçiş, yerel yönetimlerin kurulması, ilk bütçenin yapılması, batılı anlamda okulların kurulması alanlarında önemli adımlar atılmıştır. Bütün bu gelişmelere karşın 1876 yılında ilk Osmanlı Anayasası olan Kanuni Esasi'nin ilan edilmesi, 1. Meşrutiyet döneminin başlaması ve padişah karşısında oldukça zayıf yetkileri olmakla birlikte bir meclisin kurulması ile beraber Türkiye'nin siyasal düzeni parlamenter sistem olarak belirlenmiş ve günümüze dek sürmüştür. İlk parlamento olan Meclisi Umumi, Heyeti Mebusan ve Heyeti Ayan olmak üzere iki koldan oluşmaktadır. Heyeti Ayan üyeleri padişah tarafından ömür boyu görevde kalmak üzere seçilirken, Heyeti Mebusan üyeleri 4 yılda bir genel seçimlerle belirlenmekteydi. Ancak gerek 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın yarattığı iklim, gerekse de halk tarafından denetlenebilen bir devleti yönetmenin güçlüklerine katlanmak istemeyen saray yönetimi, bu ilk meşrutiyet döneminin kısa sürmesine neden olmuştur. İkinci meşrutiyetin ilanı 1908 Temmuz ayında Rumeli'deki askeri birliklerin isyanı ile mümkün olmuştur. Esas olarak bu harekete katılanlar ordunun tamamı değildi. Sadece Rumeli'de bulunan 3. orduydu. İttihat ve Terakki Partisi üyesi Resneli Niyazi ve Enver Paşa gibi öne çıkan isimlerin birlikleri ile beraber meşrutiyetin ilanı için dağa çıkmaları ve meşrutiyeti ilan ettiklerini payitahta bildirmeleri, Padişah 2. Abdülhamit'in 32 yıl aradan sonra yeniden meşrutiyeti ilan etmek zorunda kalması ile sonuçlanmıştır. 1908'de ilan edilen 2. meşrutiyetle beraber Kanuni Esası'da yapılan değişikliklerle 1909'da yeni bir anayasal dönem başlamıştır. Bu yeni anayasa ile artık padişah değil, Meclis-i Mebusan en önemli kurum olarak ortaya çıkmıştır. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da toplanmış ve önceki meclislerden farklı olarak yasama, yürütme ve yargı erklerini bünyesinde toplamıştır. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi 66 seçim çevresinden seçilen 337 vekilden oluşmaktaydı. Bu vekillerin 92'si Osmanlı Meclisi Mebusanı'ndan, 14'ü Yunanistan ve Malta'dan, 232'si ise Heyeti Temsiliye adına Mustafa Kemal'in 19 Mart 1920 tarihli tebliği ile memleketin değişik seçim çevrelerinden seçilip gelen kişilerdi. 23 Nisan 1920, 1 Nisan 1923 tarihleri arasını kapsayan süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetiminde Kurtuluş Savaşı verilmiş. Aynı zamanda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son derece canlı demokratik tartışmalar yapılmıştır. Bu tartışmaların ürünlerinden biri olan 20 Ocak 1921'de yürürlüğe giren Cumhuriyet'in ilk anayasası, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, seçimlerin 2 yılda bir yapılacağını ve meclisin her yıl Kasım ayı başında kendiliğinden toplanacağını bildirmiştir. 1924 Anayasası ise yürütme görevini bir başka deyişle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin koyduğu genel kurallar çerçevesinde ülkeyi yönetme görevini Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'na vermiştir. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da toplanarak önceki meclislerden farklı olarak yasama, yürütme ve yargı erklerini bünyesinde toplamıştır. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 1 Kasım 1945 tarihli konuşmasında tek eksiğin hükümet karşısında bir muhalefet partisi olmaması olduğunu söyleyerek çok partili hayata yeşil ışık yaktı. Aynı yıl yapılan bütçe görüşmelerinde toprak reformu yasasına muhalefet eden 5 milletvekili sonrasında Demokrat Parti'yi kurdular ve Türkiye'de çok partili hayata geçilmiş oldu. O dönem tek partili sisteme göre hazırlanan 1924 Anayasası 1946'da çok partili hayata geçilmesinden sonra da temel anayasal çerçeveyi oluşturmuştur. Çok partili dönemle birlikte iş başına gelen Demokrat Parti döneminde 1924 Anayasası en çok parlamentoya verdiği geniş yetkiler nedeniyle eleştirilmiştir. 27 Mayıs 1960 darbesi ve 1961 Anayasası. 27 Mayıs 1960 günü Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı darbe ile ülke yönetimine el koydu. 27 Mayıs müdahalesinin ardından askeri bir komite olan Milli Birlik Komitesi 1924 Anayasası'ndaki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yerini almış ve yetkilerini kuşanmıştır. Milli Birlik Komitesi Başkanı aynı zamanda hem devletin hem de Bakanlar Kurulu'nun başkanı olduğu gibi ayrıca başkumandandır. Kendisi güçlü bir veto yetkisiyle de donanmıştır. Onun geri gönderdiği bir yasa komitece 5'te 4 çoğunlukla kabul edilirse ilan edilir. Milli Birlik Komitesi'nin ilk bildirilerinden biri yeni anayasayı hazırlama görevinin İstanbul Üniversitesi Rektörü Sıddık Sami Onar'ın başkanlık ettiği öğrenim ve deneyimleriyle saygıdeğer bir profesörler grubuna verildiğinin ilan edilmesiydi. O dönemde kamusal alanda söz sahibi olanların çoğu 1960 askeri darbesini memnunlukla karşılamışlar ve ona kurumsal meşruluk kazandırmaya çaba göstermişlerdir. Bunlar esas olarak üniversite gençliği, öğretim üyeleri, memurlar, basın mensupları gibi eğitim düzeyi ve toplumsal statüleri yüksek fakat 1950'lerdeki ciddi ekonomik daralmadan bunalmış, bir zamanlar toplumda etkin olan toplumsal kesimlerden oluşurlar. O dönemde kamusal alanda söz sahibi olanların çoğu 1960 askeri darbesini memnunlukla karşılamışlar ve ona kurumsal meşruluk kazandırmaya çaba göstermişlerdir. Bütün bu koşullar altında aydınlar arasında 27 Mayıs'la en açık ve atak bir biçimde özdeşleşen kanat üniversitedir. Üniversite öğretim üyelerinden oluşan bir heyet yeni anayasayı hazırlama görevini üstlenmiştir. 27 Mayıs 1960 ihtilali sonrasında yürürlüğe giren 1961 anayasasına göre Cumhuriyet Senatosu adı verilen bir meclis daha oluşturulmuş ve parlamentonun yetkilerini bir önceki dönemde çok geniş olduğu düşüncesinden hareketle bu meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı yasaları bir tür denetleme görevini üstlenmiştir. Temel hak ve özgürlükler alanında 1961 Anayasası 1924 Anayasası'na göre daha ayrıntılı ve güvenceli haklar getiren bir biçimde düzenlenmiştir. Ne var ki Demokrat Parti'yi destekleyen çoğunluğun ve diğer pek çok kesimin anayasa yapım sürecinden dışlanması nedeniyle 1961 Anayasası yapılış itibariyle demokratik bir anayasa olamamıştır. Ancak öte yandan bu anayasa işçilerin ve bir kısım grupların yerleşik güçlere karşı siyaset yapmalarına izin veren bir nitelik taşıyordu. 1961 anayasası ile getirilen bir başka kurum da Milli Güvenlik Kurulu'dur. Milli Güvenlik Kurulu'nun getiriliş amacında seçilmiş sivil yöneticilerle askeri bürokrasinin bir araya getirilmesi ve bu biçimde demokrasinin yerleşip pekişmesi hedeflense de uygulamada Milli Güvenlik Kurulu da egemenliğin kullanımına ortak hale girmiştir. Bununla bağlantılı bir başka değişikliğe göre Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı bir kurum olmaktan çıkarılmış ve Genelkurmay Başkanı görev ve yetkilerinden dolayı Başbakan'a karşı sorumlu hale getirilmiştir. Bir başka yenilik ise Anayasa Mahkemesi'ydi. Anayasa Mahkemesi'nin işlevi yasaların anayasaya uygunluğunu denetlemekti. Ayrıca görevleriyle bağlantılı suçlardan dolayı cumhurbaşkanlarını, bakanları ve bazı üst görevlerdeki devlet memurlarını yargılayan bir yüce divan görevini yerine getirme yetkisiyle donanmıştı. Dikkat! Türkiye'de demokrasinin gelişim serüvenini ayrıntılarıyla araştırabilmek için Feroz Ahmad'ın Hil yayınlarından çıkan Demokrasi Sürecinde Türkiye 1945-1980 adlı kitabını okuyabilirsiniz. 12 Mart 1971 tarihinde silahlı kuvvetler bir kez daha yönetime el koymuştur. Ancak bu defa müdahale biçimi 27 Mayıs 1960'takinden farklı olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta heyeti hiyerarşik bir düzen içinde davranarak hükümete yönelik bir muhtıra yani bildiri hazırlamışlar ve bunu Cumhurbaşkanı'na, Senato Başkanı'na ve Meclis Başkanı'na göndermişler. Eş zamanlı olarak da TRT radyolarında okumuşlardır. Bu muhtıra sonucunda dönemin Süleyman Demirel hükümeti muhtıraya uyarak herhangi bir tepki göstermeksizin görevden ayrılmıştır. 12 Mart askeri müdahalesiyle yürütme organının gücü artırılmışsa da 1961 anayasası siyasal istikrarsızlığın sorumlusu olarak görülmekten kurtulamamıştır. 12 Eylül 1980 darbesi ve 1982 anayasası. 12 Eylül 1980 darbesiyle başlayan demokrasinin kesintiye uğraması dönemi 27 Mayıs döneminden hem daha uzun sürmüş hem de çok daha kalıcı etkiler bırakmıştır. Bu dönem boyunca son söz tartışmasız olarak geçici bir süre için iktidarı ele geçiren Milli Güvenlik Konseyi'nin olmuştur. Milli Güvenlik Konseyi yani MGK, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren Başkanlığında Hava, Deniz, Kara Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı'ndan oluşuyordu. Yasama ve yürütme yetkilerini bütünüyle eline alan Milli Güvenlik Konseyi yayınladığı bir iç tüzük ile yasa önerme yetkisini bünyesine aldı. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olan hükümeti denetleme yetkisi de Milli Güvenlik Konseyi'ne verildi. Milli Güvenlik Konseyi üyelerinden her biri bakanlara sözlü ya da yazılı soru sorabileceği gibi yine üyelerden üçünün oyu ile genel görüşme, araştırma ya da soruşturma yapılabilirdi. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından yürürlüğe giren 1982 Anayasası ise yasama ve yürütme güçlerinin egemenliğini bir nebze daha güçlendirmiş. Aynı zamanda tek meclisli sisteme geri dönülmüştür. 1961 Anayasası'nda Cumhuriyet'in nitelikleri arasında sayılan ulusal devlet ilkesinin yerine 1982 Anayasası'nda Atatürk milliyetçiliğine bağlılık getirilmiştir. İnsan hakları açısından ise 1982 Anayasası sınırlama ve yasaklamalara ağırlık veren bir yaklaşım içindedir. Anayasa, birey ve devleti adeta birbirine rakip iki unsur olarak ele almış ve birey haklarının genişlemesinin devleti zaafa düşüreceği endişesini yansıtan bir belge olmuştur. Bunda da 12 Eylül öncesi ve sonrasında dile getirilen ancak güçlü bir devlet ile huzur ve düzen ortamını sağlamanın mümkün olacağına dair bir anlayışın etkisi büyüktür. Dolayısıyla 1982 Anayasası devlet organları aracılığı ile birey haklarını olabildiğince kısıtlama yoluna gitmiştir. Genel olarak bakıldığında 1961 Anayasası'nda temel vurgu bağımsızlık, özgürlükçülük ve demokratik hukuk devleti üzerineyken 1982 Anayasası'nda vurgu ulusun bölünmezliği, ulusal dayanışma ve devletin korunması temaları üzerinedir. 1982 Anayasası'nın bir başka yeniliği ise Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinden söz edilerek Türklük nitelemesinin yurttaşlık bağının sınırlarını zorlayan bir anlamda kullanılmasıdır. Toplumsal ve ekonomik anlamda zayıf durumda bulunan birey ve toplulukların devlet tarafından korunmasının mekanizmalarını yaratmak anlamındaki sosyal devlet ilkesi Türkiye'de ilk kez 1961 Anayasası ile getirilmiştir. Bu ilkenin gereği bir yandan sözü edilen bu kesimlere, özellikle de emek gücü ile geçinenlere, sendikal haklar gibi bir takım mücadele araçları vermesi, diğer yandan da devletin zayıf durumda olanları kollayan bir takım önlemler almasıdır. Dolayısıyla sosyal devlet ilkesi soyut bir eşitlik ve adalet anlayışından tamamen farklı olarak korunma gereksinimi içinde olanlar için özel düzenlemeler yapılmasını gerektirir. 1982 Anayasası'nda devletin temel amaç ve görevleri başlığını taşıyan 5. maddesinde sosyal adalet yerine adalet kavramının kullanıldığını görüyoruz. Ancak yine aynı cümle içinde devlete kişinin hak ve özgürlüklerini sınırlayan ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya çalışmak ödevi yüklendiğine göre 1982 Anayasası'nda da durumun çok değiştiği söylenemez. Ne var ki 1980 sonrası uygulamaya konulan neoliberal politikalarla sosyal açıdan güvencesizliğin temel norm olduğu göz önüne alınırsa uygulamada sosyal devlet ilkesinin gereklerinin tam anlamıyla yerine getirildiği de iddia edilemez. Bir başka ifadeyle sosyal devletin amaçlarını gerçekleştirebilmesi, ulusal gelirin hakça dağıtılması ve toplumdaki gelir eşitsizliklerinin önlenmesi, ekonomik ve toplumsal açıdan güçsüz kesimlerin ezilmesinin önlenmesi gibi hedefler ancak güçsüzlerin güçlerini devlet yapısında hissettirecek kurumların ve mekanizmaların var olmasına bağlıdır. Dolayısıyla sosyal devlet ilkesi demokratik bir siyasal yapının olmadığı yerde uygulaması çok da mümkün olmayan bir ilkedir. Ancak böylesi bir demokratik yapı, yani geniş kitlelere siyasal karar alma süreçlerine katılma olanakları sağlayan bir siyasal işleyiş biçimi, eşitsizlikleri giderme politikalarının güvencesi olabilir. 1982 Anayasası'nın getirdiği bir başka düzenleme, laiklik ilkesi ile ilgilidir. Laiklik ilkesi, devlet ve toplum düzeninin din kurallarına bağımlı tutulmaması anlamına gelir. Laiklik ilkesinin yerleşmesi yönünde en temel adım, egemenliğin Tanrı'dan kaynaklandığı inancından vazgeçilerek yeryüzüne indirilmesi ve ulusal egemenlik ilkesinin kabulü ile gerçekleşmiştir. Devlet ya da toplum yaşamının belli bir din ya da mezhebin egemenliğine girmesi sonucunda inançları egemen inançtan farklı olan vatandaşlar üzerinde bir baskı oluşması kaçınılmazdır. 1982 Anayasası birçok maddesinde laiklik ilkesini korumakla birlikte din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini ilk ve orta öğretimde zorunlu kılmakla laiklik ilkesini zedeleyen bir adım atmıştır.